Şahane züğürtler başlıyor. Şahane züğürtler başlıyor.
İyi akşamlar efendim. Şahane Züğürtlerin yeni bir programından herkese merhaba. Bu haftaki konuğum, geçen haftaki konuğum aslında. Lale abla hoş geldin.
Hoş bulduk, selamlar.
Hafta içi ciddi bir fan kitlesi oluştu ve bana hem Twitter'dan hem yorum kısmına seni bir daha ağırlamam konusunda insanlar tavsiyede bulundu. Aslında bu program ne yönetmenler, ne ses sanatçıları, ne tiyatrocular gördü ama sen oldukça ilgi gördün. Ne düşünüyorsun bu konuda?
Teşekkür ederim dinledikleri için. Biz de bilemiyorum ama aynı fikirde eminlerdi. Acaba aynı kuşakta, aynı duyguları ya da nasıl diyeyim aynı hatıralara, anılara mı sahiplerdi de?
Ya şöyle söyleyeyim, radyo
ya da samimi bulmuş olabilirler mi acaba?
Samimiyet de çok önemli bir payı olduğunu düşünüyorum. Bir de Radyo Karavan'ın 30'lu ve 40'lı yaşlarda çok fazla dinleyicisi var.
Ortak anılarda buluşmak insanları çok rahatlatıyor. Dostunuzu, akrabanızı, en yakınınızı bulmuş gibi oluyorsunuz. Ortak bir anıyı hissettiğinizde 70'lerde, 80'lerde ondan sonra İstanbul'u yaşamış olan insanlar için bilmiyorum o duyguyu yakalamak, o insanları hatırlamak bence çok zengin bir duygu.
Pekala, bir konuğumuz daha var, Yurdanur abla. Bugünkü konumuz yalnız çocuk büyütmek. İki konuğum da bekar ve anneler. Yurdanur abla, seni biraz tanıyabilir miyiz?
49 doğumluyum. İki tane evladım var. 1981 yılında çocuklarımın babasından ayrıldım. O gündür bugündür çocuklarımı büyüttüm. Çocuklarımla beraber ben de büyüdüm.
Bekar ve mutlu annesiniz değil mi sizler?
Çok.
Kesinlikle.
Peki o zaman. Lale abla, senden başlamak istiyorum. Nüfus cüzdanında bekar mı yazıyor, dul mu yazıyor?
Bekar yazıyor.
Bu dul kavramı artık aşıldı değil mi? Ya ben öyle düşünüyorum.
Aşılmış olduğunu düşünüyorum. Kimse de buna karşı herhangi bir bilemiyorum yargı düşünce olarak belki içsel olarak vardır ama ondan sonra sözel olarak ben kendime yönelik 2008 ya da 9 muydu bak onu bile hatırlamıyorum. Ayrıldığımda ondan sonra kimse böyle yaklaşmadı. Ama çok da kolay olduğunu söyleyemem.
Senin için Yurdanur abla?
Önceleri nüfus kağıtlarında dul yazılıydı. Ben şahsen bunun doğru olduğunu kabul etmiyordum. Ama şimdi artık yenilenen nüfus kağıtlarında isteğe de bağlı. Ama hiçbir şey söylemediğiniz takdirde bekar yazılı olarak veriliyor. Şu andaki nüfus kağıdımda bekar. Ama ondan önceki nüfus kağıtlarımda duldu. Ama tabii ki benim yaşadığım seneler içerisinde dul kavramı çevreden baskı gören bir kavramdı.
Aile nasıl karşıladı ayrılmaya karar verdiğinde eşinden?
Tabii ki herkes çok olumsuz karşıladı.
Üstelik iki çocuk.
Evet, bu nedenden dolayı da iki hamlem oldu. Karar verdiğim zaman, boşanmaya karar verdiğim anda ikinci çocuğumu dünyaya getirdim. Kızımın tek kalmaması için, bir kardeşi olması için. İkinci bebeğimi doğurduktan sonra, 6 ay sonra boşanmak için karar verdim. Beni durdurdular. Ama ikinci çocuğum 6 yaşına geldiği zaman artık beni hiçbir kuvvet o işi bırakmaktan durduramadı.
Kaç yıllık evliydin peki bu kararı verdiğinde?
Kızım 4 yaşındaydı. Yani 6 senelik evliydim.
Çok zor değil mi? Yani çocuklar çok daha küçük. Onlara açıklamak hem maddi hem manevi. Hani bilmiyorum ailenin maddi anlamda bir desteği oldu mu? Çalışıyor muydun o dönem?
Çalışıyordum. Evet, çalışıyordum. İyi bir işim vardı. Küçükken yapmaya yani şöyle düşündüm. Yaptığım evlilikten 3 ay sonra aslında ayrılmaya karar verdim. Çünkü bilmediğim huyları ortaya çıktı. O dönemde evlenmeden önce onu yeteri kadar tanımadığım için ancak o huylarını evlendikten sonra fark edebildim.
Okul arkadaşı mıydınız yoksa
Hayır.
bu görücü usulü denilen mi?
İşte evet, araya insanların girmesiyle oluşan bir evlilikti. Tabii ki o zaman da bir hamle yaptım ama ailem tabii ki hiç uygun görmedi. Ve sonraki dönemde de onun o huylarıyla iki çocuğumu veya tek çocuğumu bir arada büyütmenin doğru olmadığını ben kendim karar verdim. Ve hayatımı o kararlarım üzerinde oluşturdum.
Lale abla, peki senin nüfus cüzdanında nasıl yazıyor? Bu dul...
Bekar yazıyor.
Bekar yazıyor.
Ya, evet.
Peki bu dul kadının sözüne hiç maruz kaldın mı?
Yok, kalmadım. Çünkü yaşadığım çevre, ortam, arkadaşlarım... yani bunlar çoktan aşmış insanlardı. Ama kendi içimde, ailemde Yurdan Hanım'ın dediği gibi benim karar verme sürecim çok kolay olmadı. Mesela ben annem babam vefat ettikten sonra bu işe karar verebildim. Çünkü annem karar verme. Annem daha önce ölmüştü. Sonrası bir 4,5-5 sene babamla birlikte yaşadık. Babam yalnızdı. İşte bize geliyordu. Çocuğumla çok ilgiliydi falan. Ondan sonra farkındaymış. Birçok şeyin farkındaymış babam. Mesela halamla paylaşmış. O kız çok mutsuz falan demiş. Ama
çok özür dilerim. Araya girmek istiyorum. Peki mutsuz giden evliliğini sen kaç sene sürdürdün? Yani Yurdanur abla 6 sene sürdürmüş, sen?
Benim de yaklaşık 15 sene falan sürdü. Çok uzun.
Çok uzun 15 sene. Evet.
Ben pardon, burada bir şey gireceğim. İlk karar verdiğim zaman kızım 4 yaşındaydı. Hatta 3,5 yaşındaydı. Resmi olarak başlamış olduğum dönem, hı-hı, 11 senelik evlilikten sonra ikinci hamlemde boşandım. 1,5 sene gibi bir süreçti. Evet.
Ben şey yapamadım, yani babamla yüzleşemedim, kırılsın istemedim. İşte annem ölmüştü, tek başına kalmıştı. Ama dediğim gibi o da benim mutsuzluğumun farkındaymış ama o da benimle yüzlenemedi. Ondan sonra keşke karşılıklı oturup konuşabilseydik. Ama bizim geçen programda da bahsetmiştim. Açık insanlarız, göçmeniz ama böyle aile içerisinde bir aile duruşumuz var. Çok kolay bazı şeyler benimsenmiyor. Mesela biz ilk jenerasyonduk yabancılar, Türklerle evlenen diye. Yani kendi içimizde hep şey dönerdi, böyle bir aile yapımız vardı. Bunun için sürdü. Kolay oldu mu? Olmadı. Ekonomik açıdan çok zorluklar oldu. Zaten evliyken de öyle ekonomik sıkıntı başlamıştı. Alkol sıkıntısı vardı. Bir çocuk vardı. Çocuğumun eğitim süreci vardı. Anadolu Lisesi'ne hazırlanıyordu. Genelde en büyük eşler arasında herhalde çocukların bu süreçleri çok önemli. İşte çocuğun sınavı var. Çocuğun işte o bir döngüsü var. Onu bekleyelim. Hayatını dağıtmayalım. Ama ben şuna inandım ki çocuklar her şeyin ama her şeyin farkındalar. Sadece bizle yüzleşmiyorlar. Sonra benim bir psikolog arkadaşım vardı, bana şey demişti. Çocuklar sizin ayrı olduğunuzu çok da umursamazlar. Onlar için önemli olan güven duygusudur. Yaşayacakları ortamı, onlara sağladığınız şimdiye kadarki geçişleri sarsmazsanız çocuklara çok kolay bir şey olmaz dediler. Ve gerçekten de biz evimizde durduk. Ortamımızı, arkadaşlarımızı, komşularımızı koruduk. Ve gerçekten de o da öyle geldi geçti. Çok da sarsılmadı. Benim korktuğum kadar olmadı. Yani o ekstra 5-6 sene bana fazlasıyla zarar oluşturdu.
Peki o dönem sen çalışıyor muydun? Çünkü ekonomik özgürlük de çok önemli bu kararı almakta.
Hayır, çalışmıyordum. Çalışmıyordum ama işte babam öldükten sonra hayatıma halam girdi. Biraz ekonomisi çok yüksekti. Çok da sosyal bir insandı. İş hayatı vardı. Yani yaşı olmasına rağmen. O biraz daha koruyucu olunca, biraz daha ekonomik ve sosyal olarak beni destekleyince ben de biraz rahatladım. Ben şöyle bir şey var, biz boşandık ama zat-ı muhterem gitmedi evden. Bir iki sene de öyle yaşadık.
Oo, sebep ne?
Sebep yoktu. Yani ben de çok ileriye gidemiyordum. Dediğim gibi alkol çok riskli bir şey. Çünkü alkolün getirisi sabahki insanla akşamki adam arasında inanılmaz farklar vardı. Yani sabahleyin o sessiz, sakin, size karşı duruşunda hicap duyan adam akşamleyin fırtınalar estirebiliyordu. Onun için bir zarardan mı korktum, çocuğumla bir şey olmasından mı korktum bilemiyorum. Ama hani derler ya, bir gün Allah aklını aldı ve gidiş o gidiş oldu. Sonrasında hayat tek başına çocuğumla devam etti.
O zaman şunu anlıyorum ben, eğer halan destek olmasaydı maddi manevi belki bu kadar kolay atlatamazdın.
Atlatamazdım. Potansiyelim varken çalışmayı düşünmemiştim. Ama başka sorunlar da vardı. Ekonomik sorunlar, iş hayatını benim üzerimden çıkış yapmıştı. Ve vergi daireleri olmak üzere bir sürü yerde ondan sonra borçlarımız vardı. Kıpırdayacak hiçbir şeyim yoktu. Hı hı. İnanır mısınız? Yani evden 2,5 sene dışarıya camdan sadece bakabildim. Çünkü bu eve gelen hacizlerin, bilmediğim o kadar çok şeyleri vardı ki, işler yapılmış ve işlerin çoğu benim üzerimden geçmişti. Yani hiçbir yere dönebilecek şeyim yoktu. Resmen böyle kitlenmiş, ablukaya alınmış gibiydim. Ama dediğim gibi insan bir yerden artık kader mi diyeceksiniz, yaşananların bir şeyi midir, bir süresi midir? O süre bitti ve sonra birçok şey açıldı. İşte halam sahip çıktı ekonomik olarak. Sonra ben kısa dönemli de olsa bir 5 aylık bir iş vardı. Gel şu dükkanda dur dediler 5 ay. O dükkana gittim. 5 ay sonra o dükkan kapanıp işsiz kalacağımı düşünürken patron şey dedi. Ya biz yeni açtığımız yerde de seninle devam etmek istiyoruz dedi.
İlk iş deneyimin o muydu?
İlk iş deneyimim oydu. Kapanacak olan bir dükkanı 5 aylık işte idari şeyini, kapanış işlerini yapmak için orada birinin bulunması gerekiyordu. Durur musun dediler. Dururum dedim ama durmamışım. Orada o işe de yine para kazandırmaya başladım. Sonra dediler ki ya bak böyleydi. Sen bir sene sadece buraya sahiplendi ama sen burada satış falan oldu. Şu işe de gelir misin dediler. O iş de kapandı. Onun arkadaşı gel bizle çalış dedi. Onun arkadaşı gel derken bir baktım şimdi 9 senedir de iş hayatı içerisindeyim. Böyle bir şey.
Peki Yurdanur abla sana dönmek istiyorum. Senin 2 kızın var. Ve çok küçük yaşlarda sen onlara hem anne hem baba olmuşsun. Hep halk içinde denir hani kız çocuğu büyütmek daha zordur diye.
Bir kızım bir de oğlum var. Büyük yani ilk çocuğum kız, ikinci çocuğum erkek. İkisini de deneyimledim. Hayır, ikisinde farkı aynı. İkisinde farkı aynı. Ama maalesef tabii ki toplumda çocuklarım da çok saygın yerlerde oturmuş olmama rağmen, yani bunu şöyle söylüyorum, hani daha geniş toplumlarda oturup yaşamış olmama rağmen çocuklarım bunun zararını gördü. Ama ben hep perde oldum. Hep engelledim. Kimisinin evinin camını kırdım. Kimisinin kapısına dayandım.
Bu çünkü 80'li yıllar mı?
Evet, 80. Mesela İstanbul'a geldim. Ben Ankara'daydım. 83 yılında İstanbul'a geldim. Yalnız olduğum için çocuklarıma zarar vermeyi düşünüyordu etrafımda oturan insanların bir kısmı, tabii ki herkes değil. Bu tip zararlarla karşılaştım ama bir müddet sonra herkes benden pes etti ve çocuklarımın üstünden de ellerini çektiler, dövdüler. Bir gün oğlumu kaybettim, bulamadım. Sonra akşam üzeri yani çıldırdım, karakola gittim, oraya gittim, buraya gittim. Sitenin çocukları önceye ceza vermişler. 9 yaşındaydı. Bir yere götürmüşler, arabaya iple bağlamışlar falan filan, böyle korkunç bir olay yaşadım.
İşte onun sebep ne bunları yapmalarını?
Baban yok.
Baban yok.
Baban yok.
Allah Allah.
Maalesef ama şimdi maalesef evlerde çocuklarımızı yetiştirirken bunlara dikkat etmiyoruz. Hiç kimse dikkat etmiyor. Bu konuda ben çok şey gördüm, zarar gördüm yani. Mesela bir tanesi işte babası yok diye taş atıyorlardı çocuklarıma. Bir tanesi kaşı yarıldı. Hastaneye gittim, döndüm falan, böyle yaşadığım süreçlerle. Taşı kıran çocuğun annesi de iyice üstüme gelince ben de gittim, evini de biliyordum. Aldım koskoca bir taşı camından aşağı indirdim. Akşam da kocası beni dövmek için evime geldi, kapıma dayandı. Kapıyı açtığım zaman ve de aynı yani aynı iş yerinde çalışıyoruz teknisyen arkadaşım, kapıyı açıp da beni gördü ve içeride oğlumu başı sarılı görünce ağlayarak beni buraya gelmedi kabul et. Lütfen, ben böyle olduğunu bilmiyordum.
Utandı.
Çok utandı. Yok dedim, problem değil. Öylece geri döndü gitti. Ondan sonra da bu şeyler azaldı ve yok oldu ama çok dik durdum. Hı hı. Yani beni en çok yoran şeylerden bir tanesi buydu.
Evet, belki de
çevrenin çocuklara yaptığı baskı, baban yok, baban yok, baban yok, onun babası yokmuş gibi.
Ama babaları hayattaydı değil mi?
Tabii,
sadece hayattaydı. Aynı evde yaşamıyorlardı.
Hayır, aynı evde yaşamıyorduk. Hı hı. Boşanmıştık. Hı hı. Ben İstanbul'a gelmiştim, o Ankara'daydı. Hı hı. Görüşme de yoktu. Hı hı. Bir de o beni bir dönem çok zedeledi. Bir dönem çok görmek istedi çocuklarını. Sonra unuttu. O unutma döneminde sıkıntı yaşadım. Hani babalarını görsün. Çünkü ben babalarını unutsun istemedim çocukları. Sonra avukatım bana bir gün çok dua edeceksin, iyi ki babaları aramadı diye, sakın bunu unutma dedi. Tek başına sen yetiştiriyorsun. İkinci bir eylem yok yani, hı-hı, onların üstünde. Evet, doğru bir şeymiş. Ben ondan dolayı çok mutluyum. Çocuklarım da çok mutlu.
Ve huzurlu var
değil mi? Çok huzurlular, evet.
Peki Lale abla, sen bu tür zorluklar yaşadın mı? Veya çocuğun, senin de bir oğlun var. Böyle bir kavga, gürültü, böyle bir şey yaşadı mı yaşıtlarıyla?
Şöyle bir şey, çocukların bu içgüdüsel bir davranış herhalde. Biz bir sitede oturuyorduk ve bu sitede ondan sonra kalabalık, aynı jenerasyonda, benim çocuğum bir jenerasyon, işte artı bir, artı iki, iki ya da eksi bir yaş grubunda böyle. Kalabalıktılar o dönem, 15-16 çocuk. Sürekli bahçede oynarlar. Şuna dikkat etmiştim. Anne baba ilgiliyse eğer çocukla, anne baba çocuğun yanındaysa, bahçedeyse, ondan sonra etrafındaysa, çocuklar zarar görmüyordu. Ama sitenin içerisinde çalışan ve daha ilgisiz aile çocukları vardı. Mesela bizimkiler toplanıp onları döverlerdi.
Evet.
Ve ben de haksızlığa dayanamadığım için sürekli ondan sonra o çocukları böyle korurdum. Onları onlardan uzaklaştırmaya çalışırdım. O dönemde çalışmıyor olmam, belki oğluma karşı sürekli yanında olmam, ondan sonra işte etrafında okula gidip gelmeler falan, o kadar hissetmedi. Ama şimdi hatırlıyorum, Anadolu Lisesi'ndeydi. Edebiyat hocası. Herkesin içerisinde sınıfta kimler ayrı diye üç çocuğu ayrı tutmuştu mesela. İşte oğlumun,
bunu bir öğretmen yapıyor.
Öğretmen oğlumun adını veriyor, diğer iki çocuğun adını veriyor. Ondan sonra sizin anneniz babanız ayrı değil mi, kimle yaşıyorsunuz diye sormuştu. Bir tek o zaman eve geldiğinde, çünkü yeni başlamıştı liseye. İlk öğretim 8 sene aynı okuldaydı. Hocaları ve öğrenci, yani talebeler, sınıftaki öğrencilerle ondan sonra tanışıklığı vardı. Oradaki yabancı, yeni tanıştığı öğrencilerle, sınıf arkadaşlarında bunu hissetmek bence moralini bozmuştu. Hiç çaktırmadım. 3-4 gün sonra o dersteyken, okula gittiğimde, tabii ki defalarca öğretmen de çok boş bulunduğunu, kendini hiçbir zaman affetmeyeceğini falan söyledi, ama böyle bir şey olmuştu. Genetik bir şey galiba. Bazı şeyler, devir ne olursa olsun, eğitiminiz ne olursa olsun, hücrelerinizde bir şeyleri taşıyorsunuz ve taşıdığınız şeyler de lüzumsuz zamanlarda böyle bir yerde patlıyor. Yani sakin olmak, huzurlu olmak ve dediğim gibi Gürdan Hanım'a katılıyorum. Tek başına olmak çocuk için çok daha önemli. Ya çocuk babada büyümeli ya annede büyümeli. Öyle bohça gibi bir anneye, üç gün babaya, hadi birlikte tatile gidelim, tatilden dönelim, yine ayrı evlerde kalalım. Bence hiç mantıklı bir şey değil. Çocuğun büyümesi açısından bilemiyorum, bana göre hiç sağlıklı değil.
Günümüzde aslında senin tam söylediğin gibi oluyor. Eğer velayet annede ise hafta sonu çocuk babada oluyor. Ya AVM'leri geziyorlar ya işte bir dediğin gibi küçük tatillere gidiyorlar. Ondan sonra hafta içi yine çocuk anneye geliyor. Senin tam da bahsettiğin gibi bir o tarafa sarılıyor çocuk, bir bu tarafa sarılıyor ve bir şekilde karakteri oturmaya çalışıyor.
Oturmaya çalışıyor ya da çocuk bunu fırsata çeviriyor.
Evet, doğru söylüyorsun.
Hani, dehşet bir fırsata çeviriyor. Bakıyorum var böyle yeğenlerim var, ondan sonra anne de başka sazı çalıyor, baba da geliyor başka saz çalıyor. Talepler, istekler bitmiyor. Her iki tarafta bu işin mağduriyet mimarı olduğunu düşünerek kendilerini vicdan azabından dolayı, anneanneler, öteki tarafta babaanneler, lüzumlu lüzumsuz, patolojik bir sürü şeye götürüyorlar işi.
Bir de günümüzde anneanneler, babaanneler, dedeler çok fazla çocuğu şımartıyorlar. Özellikle boşanmış anne babanın çocuklarının, bunun da bir etkisi olduğunu düşünüyorum ben.
Kesinlikle hastalıklı bir durum. Yani çocuğa lüzumundan fazla, ondan sonra işte hediyeler, tatiller, ondan sonra yemek şeyleri. Mesela benim babam da yapardı. Eve gelirdi bize akşam yemeğe. İşte benimki mızmızlanır. Dedeciğim, sevmedin mi? Gideyim sana McDonald's alayım mı? Ya ne alacaksın? Ondan sonra hayır. Yiyecek, yemezse de aç yatar, süt içer yatar. İşte kıyamıyorlar. Evet. Belki biz de olur muyuz bilemiyorum. Kıyamıyorlar. Ama doğru bir şey değil. Hele bunu boşandığınızda o çocukları o işte mağdur olarak görmeleri, o içlerinde büyüttükleri o sevgiyle çarpışık duygular, patolojik ve hastalıklı, istismara her türlü yönelik, ondan sonra ve kullanıcı çocuklar yaratıyorlar.
Peki Yurdanur abla, benim aklıma geldi siz bu anlatırken. Hani sen Lale ablaya göre biraz daha eski jenerasyonsun. Eskiden anne babalar işte boşanmış çocuklara okulda Lale ablanın bahsettiği gibi farklı gözle bakılıyordu. Bunu benim yaşıtlarım da hatırlayabilir. Münir Özkul'la Adile Naşit'in bir turşucu filmi vardı. Orada çocuklar saklıyorlardı mesela. Biz dışarıda ne diyeceğiz? Annemiz yok. Öbür çocuklar diyor ki bizim babamız yok diye.
Utanç gibi.
Aynen dediğin gibi utanç gibi. Sanki bir sürülmüş kara leke gibiydi. Senin çocukların böyle bir şey hissetti mi? Yani 6 yaşındaydın dedin. Hani bir biraz daha büyüdüğünde işte benim arkadaşımın evinde babası var. Benim niye babam yok diye böyle bir düşünceye sahip oldu mu?
Hayır. Okul her ikisinin de yani liseyi bitirinceye kadar okullarında boşanmış anne ve babanın çocukları şekliyle ne okul çevresinde ne arkadaşlarında ne öğretmenlerinde böyle bir sorunla yaşamadım. Ama dediğim gibi ben bu konuda biraz fazla titizdim. Gerek yönetimle, gerek öğretmenleriyle, gerek arkadaşlarıyla bu iyi ilişkiyi kurduğumu düşünüyorum. Mesela biraz önce söylediğim sitede işte kayboldu, dövdüler, başını kırdılar. Ve ben sonunda bu olayı da şöyle çözümledim. Ben vardiya usulü çalışan bir anneydim. Ve çocuklarım belli bir süre içerisinde evde yalnız kalıyorlardı. Evimdeki notların hala arkadaşlarımın telefonlarında ve evlerinde, evin içindeki yazılı notlar toplantılarda söz konusu olur. Bütün çocuklara da sahip çıkarak onları aralarında kaynaştırdım. Okulda da aynı şeyi yapıyordum. Mesela bir gün işte okula bir şeyler yapıyordum, kekler mekler yapıyordum. Öğretmene götürüyordum. Hani beslenme dersinde bunları da çocuklara dağıtın gibi. O şekilde kaynaşma olunca okulda problem yaşamadık.
Sen böyle bir şey yaşadın mı Lale abla?
Yok, dediğim gibi belki site hayatı işte 1,5 yaşında gelmiştik siteye. Ondan sonra bütün birlikte büyüdüler arkadaşlarıyla. Onların anneleri babaları bizi hiçbir ortamdan ayırmadılar. Gittikleri kendi yazlıklarına çocuğumu götürdüler. Ondan sonra hep birlikte yaşadılar. Ve çoğuna her zaman şey söyler. Yani bu çok tabii değildir ama arkadaşlarının babalarının kendi babasından daha çok hak gösterdi. Yani nasıl yaşamana destek olduğunu, üzerlerinde çok hakkı olduğunu ve onları çok sevdiğini söyler. Yani o konuda anlayışlıydık galiba. Bu sitede bizim için çok büyük şeydi. Bedeli biraz yüksekti maddi olarak yaşamanın ama insanlarla getirisi yüksek oldu çocuğuma. Hem eğitim açısından, mesela o jenerasyonun bütün çocukları aynı şekilde gerçekten iyi okullarda okudular. Hepsi iyi meslek edindiler. Hepsi yüksek akademik şeylerini yapıyorlar, lisanslarını yapıyorlar şimdi. Birbirlerine destekler. Hiç burada o dezavantaj olmadı benim için. Dediğim gibi nereye gitseler, hadi Bora'yı da alır götürürlerdi. Yazdıklarında bir ay, 1,5 ay onlarla kalırdı. Sıkıntı şey vardı. Oradan döndüğünde birazcık mutsuz dönerdi. Herhalde onu sonra keşfettim ben. Çünkü genelde o gittiği evlerde anneanneler, dedeler, babalar hepsi aynen bir arada olurdu. Aileler bir arada olurdu. Hem bana gelmek isterdi. Benim burada yalnız olduğumu hissedip geldiğinde de ilk 3-4 gün böyle bir hırçınlaşır, bir mutsuzlaşır, bir gariplenirdi. İşte niye geldim? Orası çok güzeldi. Burada bir şey yok falan böyle kendince. İşte büyüdükçe onları da aştı. Her şey değişti. Çok özür dilerim. Belki şunu söylemek istiyorum. Biraz şey olmak lazım galiba. Annem, içinizde yaşıyorsunuz da biraz rahat görünmek lazım. Hayatı rahat algılamak lazım. Böyle sorunlu, korkak, ürkek bir şekilde. İşte çocuğum da şaşına şu gelecek bilmem ne de. Ay hissetmesin diye koşayım, her istediğini yapayım. İşte bak takdir de getirdi, gidip de oyuncak alayım. Hiç yapmadım. Ama ben çocuğumu cezalandırmadım da. Yanlışlar yaptığında. İhtiyacı bisikletse gidildi, bisiklet alındı. Anlatabildim mi? İhtiyacı bir tatilse ki yani herkesindir. O tatile bir şekilde ya bizle gitti ya arkadaşlarıyla gitti, izin verildi. O bir kalemse, bir topsa, bir ayakkabıysa bu ihtiyacı içindi. Sırf sadece bir şey iyi yaptı diye ya da bir şeyi kötü yapıyor diye ondan men edilmedi. Böyle yaşadık biz. Sakin yaşadık. Öyle de gidiyor diye düşünüyorum. Ha var mıdır? Mutlaka vardır eksikler onun içinde veya ne bileyim ben ileride. Onu da artık eşimi tamamlar. Kendim o boşlukları götürür bilemiyorum. Ben bu kadar dayanabildim, buraya kadar getirebildim.
Ne mutlu. Tam bir iki kahraman var aslında benim yanımda.
Ben bunun üstüne bir şey söylemek istiyorum. Bir 10-15 gün önce oğlumla bazı konular konuşmamız gerekiyordu. Oğlum şu anda 40 yaşında.
Maşallah. Torun var mı? Yurdalanır onu.
Var. 10 yaşında. Bir şey söyledi. Ne olur bunu çok iyi not edin. Beni dinleyenler ve sesimi duyanlar. Oğlum bana şunu söyledi. Çok uzakta yaşıyor, mail atmış. Anneciğim, ben baba olmanın ne demek olmadığını çok iyi öğrendim. Ancak babanın ne demek olduğunu öğrenemedim.
Bir şarkı arası verelim. Daha sonra kaldığımız yerden devam edelim.
Peki Lale abla, senden başlayalım. Aile kurmak istedin mi tekrardan? Veya dedin mi? Bir daha tövbe dedin mi hiç?
Ya birliktelik arkadaşlıklar ya da nasıl diyeyim hayatınızda biri olması, dostlarınız var, arkadaşlarınız var, kız arkadaşlarınız var ama ben çocukluğumdan beri kızlardan ziyade erkek arkadaşlarımla daha iyi anlaşırdım. Daha iyi bütünleşirdim ya içimdeki enerjiden ya da o kadın formatından biraz daha uzağım galiba. Ay bugün çok tatlısın bebeğim, çok yakışmış, aa rujuna bayıldım ocağa falan.
Belki
böyle.
De abin olduğu için dedi.
Evet abim ailenin...
Göksel
miydi? Meşhur Göksel. Abim çok aklı başında, çok uslu bir çocuktu ve her ikizin takdirini kazanıyordu. Muhtemel bir yarışım vardı onunla. O yarışı da herhalde ondan daha iyi topla, çiviyle, çakıyla oynamakla sağladım diye düşünüyorum. Bilemiyorum hani bir baba eve evlenmek açısından mı yoksa yaşantında biri olması çocuğun açısından mı?
Ya her ikisi de.
Yani düşünmedim değil, olabilirdi. Aşık olmak isterdim yani. Gerçekten aşık olmak isterdim. Olmadım desem bu programı olmadı netmeyeceğim hala. Olmadım desem o da yalan olur. Ama evimizde biz mutluyuz ya. Şimdi düşünüyorum mesela ben sabahın çok erkenden uyanıyorum. Canım isteyince fırlıyorum. Sabahın 5:30'unda gidiyorum, koşuyorum, geliyorum. Akşamları işten geliyorum, direkt pilatese gidiyorum, spora gidiyorum. Ona sataşıyorum, bununla arkadaşım. Oraya gidiyorum, buraya geliyorum. Tekliği, yalnızlığı seviyorum ki bir senelik bir dönem oğlum yurt dışında kaldı. Çok daha keyifliydi.
Ciddi misin?
Evet, inanılmaz. Belki de yılların yorgunluğu, yılların hep bir telaşı, hep bir yetişmesi, hep bir işte eve gelecek, yemek yiyeceğiz, yemeği, sabah kalkış, çayı, kahvaltısı falan. İlk defa Lale'yi Lale'yle baş başa buldum. Kah hazırladı, kah yaptı, yapmadı. Çok büyük zenginlikti. Yani parayla satın alamayacağınız bir keyifti.
O zaman sizin evde şöyle bir sahne olmadı. Bu Münir Özkul'un filmindeki gibi Adile Naşit diyor ya bu soba kurma işi erkek işi diye sistem ediyor ya. Sizin evde o zaman öyle bir şey olmadı.
Yani zorlu olsa da olmadı.
Belki soba kurmadığın için.
Belki soba kurmadım ama birçok şeyi tek başına yapmak zorundaydınız. Çocuğunuz hastalandığında arabanız yok, paranız yok ve gecenin bir hastaneye gitme zorluğunuz vardı. Ondan sonra... Birçok şey vardı.
Senin bu yaşadığın zorluk aslında 2000'ler değil mi?
2000'ler evet. 2000'den sonra 2008'den 2007'den sonra işte. Onun öncesinde de babamız baba olarak kötü müydü? Değildi. Ama sorumluluk sahibi değildi. O da kendi yaşantısına ve kendi özgürlüğüne çok düşkündü. Ve bana öyle demişti. Bana karışma.
İsteyerek mi evlendin?
Yaşımın geçtiğini düşünmüştüm. Bütün arkadaşlarım evleniyordu.
Peki yaşın kaçtı?
27 idi ve bizim o zaman için geç bir yaştı. Çoğu arkadaşımın çocukları okula başlamıştı.
Ciddi misin? O zaman 17,
ya
18.
Tabii o zaman biz liseyi bitirince, arkadaşlarımız liseyi bitirince evleniyordu.
O zaman biraz baskı, toplumsal baskıdan
toplumsal
dolayı.
Toplumsal anlayış buydu. Aileler şey yapmasa bile kızlar ona yetiştiriliyordu. Yani evliliğe yetiştiriliyordunuz askerden gelen çocuk gibi.
Evet.
Abim askerden geldiğinde annemle babam büyük bir kaygı ve endişedeydi. Ya o çocuğu evlendirmek lazımdı ve biz Bostancı'da işte iki oda bir salonda iyi bir evimiz vardı. Tam böyle Bostancı'nın göbeğinde. Küçük yalıda babam böyle bahçe giriş katlı yaklaşık 160 metrekarelik bir ev kiralıyor. Ve babamın beyninde doğma büyüme İstanbullu bir adamın beyninde oğlunu evlendirip yanına almak fikri vardı. Ve annem de buna çok hoş bakıyordu. Anlatabildim mi?
Yani bunun aslında bir eğitimle alakası yok.
Yok.
Yani iç Anadolu'nda da yetişseniz veya batıda da yetişseniz.
Çünkü babam da işte annem evleniyor babamla. Doğma büyüme Beaumont Şişlili öyle söyleyeyim. Yani modern iyi büyüyen bir aile.
Şu Hilton'un sahibi siz değilsiniz değil mi?
Evet oraların yan araziler bizim. İnşallah alacağız devletten. Sonra babam burada Bostancı'da ilk girişte şimdi şey vardır. Bostancı sanayiye girerken solda Karadeniz lokantası vardı.
O iyiymiş.
Bir şeyde oturuyorlar. Annem oraya gelin geliyor ama Şişli'den orası Allah'ın dağı olarak görüyor annem oraya gelip. Kayınvalidesinin yanına geliyor. Ya bu böyle bir şey. Bu kötü bir şey değil. Aileler böyle ki bence şimdi de başladı yani ekonomik krizler. Birçok arkadaşımın çocukları yanına gelmeye başladı.
Başa bir dönüş var.
Başa dönüş var. Ekonomik.
Zorunluluk olarak.
Çünkü çocuklar sorumluluk şey yapmak istemiyorlar. Hem kazandıkları parayla ev kirası vermek, yaşamda o bir kayıp olarak görüyorlar. Annemizin babamızın yanına gidelim, maaşımızla da gezelim, eğlenelim istiyorlar. Bu arada çocukları da anneler babalar büyüsün istiyorlar. Yeni bir felsefe anlayışta bu. Farklı yaşantıları gözlediğinde birçok şey var. Dediğim gibi ben nerede kaldık? Evlendiğimde belli bir süre sonra şey demişti eşim bana. Bana karışma. Ne yaparsan yap bana karışma. Çok garipsemiştim. Yani akşam yemeğe bekledim. İşi vardı. Sabah kahvaltı eder misin diye kalktım. Yak yani kahvaltısı boş ver. Dolma ya, dolma sardım
biraz
bir kere.
Biraz trajikomik bir evliliğin olmuş senin. Kusura bakma gülüyorum ama.
Dolmaya şey dedi bana. Ya ne yapıyorsun ki annem yapıyor dedi. Kek yaptım ben tatlıyı sevmem dedi. Ya benim mutfak kültürümü öldürdü. Ya öyleydi işte.
Peki Yurdanur abla sen daha sonrasında bir evlilik yaşadın mı veya aile kurmayı tekrar düşündün mü?
Evlilik yaşamadım. Aile kurmayı da düşünmedim. Ama hayatta önümüze neler geleceğini bilmiyoruz. Ben de böyle bir süreç yaşadım. Gençlik yıllarımın ilk dönemlerinde hayatıma giren bir sevgilim vardı.
Çok özür dilerim, araya girmek istiyorum. Kaç yaşında tekrardan bekar kaldın?
Kaç yaşında oluyorum? 49 doğumlu, 79'da tamamen ayrıldım. Boşanma sürecim 81. Kaç yaşında? 28, 29.
Aslında tabii. Çok genç yani.
Tabii çok genç.
Şu anda insanlar o yaşlarda evleniyor. Tabii. Hatta evlenmiyor bile.
Yani kızım olduğunda 21-22 yaşındaydım. Oğlum oldu. 4 sene sonra da oğlum oldu. 26-27 yaşında da ikinci çocuğum
peki,
oldu.
Peki laf karışmasın. Tekrar bir bantı saralım. Ne oldu? Aşık mı oldunuz?
Hayır. Yani lise çağlarında bir arkadaşım oldu. Erkek arkadaşım.
Yok, boşandıktan sonra.
Hayır. Flörtüm vardı. Ve biz büyük bir tesadüf sonucu onunla benim çalıştığım iş yerinde çok sevdiğim bir arkadaşımın kocasının iş yerinde ortak arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Ve onlar benim onunla görüşmemi çok istediler. Ben çok istemedim. Uzun bir süre bunu reddettim.
Cesaret mi edemedim peki?
Evet, cesaret edemedim. Çünkü hayatımda da düşüneceğimde de öyle bir şey yoktu. Sonra onların bir planıyla biz maalesef karşı karşıya geldik.
Kaç sene sonrasında oldu tahminen o karşılaşma?
Lise ikinci sınıftaydım onunla flört etmeye başladığımda. Karşılaştığımız zaman...
Aradan bir 20 sene geçmiş midir?
87. 87 yılında karşılaştık. Onun üzerinde... Etkilerim olduğunu biliyordum. Onu hissediyordum. Çünkü çok istemeyerek falan ayrıldık. O çok evlenmeye, o dönemde hemen evlenmeyi düşünüyordu. Ben evlenmeyi düşünmüyordum. Ve kötü ayrılmadık. Birbirimizden severek, saygı duyarak o ayrılık süreci yaşandı.
Peki bu süre zarfında o kişi aile kurmuş mu?
Evet. Kurmuş ve bir tane de çok şeker, çok güzel bir kızı vardı ve boşanmış, ayrılmış o da.
Aslında kader sizi bir araya getirmiş tekrardan.
Kaderin güzel bir cilvesi mi onu bilemeyeceğim. Karşılaştığımız zaman onun bana ilk söylediği şey, elimi tuttu, bir daha bırakmayacağım dedi. Bir daha da bırakmadı.
Bence çok
ben
güzel,
size
çok
hep
romantik.
Ağlayarak şey yapıyorum. Evet, onunla çok güzel bir hayatımız oldu. İlk zaten çocuklarımı görmek istedi. İlk görmek istediği şey oydu. Gördü. Ailesiyle de çok iyi tanışıyordum. O da beni ailesine tekrar götürdü. Her şey çok güzel giderken bir gün kaybettim.
Başın sağ olsun. Şu an sanki bir film karesi gibi gözümün önüne geliyor. Sende nasıl bir his uyandırdı Lale abla?
Aynısını ben de yaşadım. Herkes yaşamıştır bunu. Yaklaşık benim de evlenmeden önce 6-7 sene ondan sonra birlikte oldum. Yani o zaman birlikte olduğunu demek, yani yanlış anlamasın insanlar. Sadece haftanın bir günü...
Pastane değil mi?
Tabii okul çıkışı görebildiğin ondan sonra, ama o sürekli o sıcaklığı, o duyguyu evde kendin Leyla gibi yaşadığın bir şey, ilişki denilen şey buydu. Ondan sonra yani ne bileyim, bir Bostancı'da zaten hani abim vardı, Bostancı'da gidemezdim.
Şu abiyi de bir konuk alalım bence.
O iki kızın öyle yapmıyor ama şimdi. Neyse yani böyle bir duyguydu ve şeydi, nasıl diyeyim, güzeldi. Çok yani o bana aşıktı ya, yani ben ona aşıktım. Ama onun hedefleri vardı. Çok zengin olmak istiyordu. Varlıklı bir ailenin çocuğuydu ama daha da zengin olmak istiyordu. Sonra bir gün dedi ki ben gideceğim işte dedi, şunu peşine dedi. İyi dedim, git dedim. Ben de gidersen evlenirim dedim. Ve evliliğim benim de böyle oldu. Hatta 3 sene sonra geldiğinde ondan sonra ben sözlendim diye yüzüğü uzatmıştım.
Biraz inatlaşma gibi olmuş sanki.
Evet, öyle bir şeydi. Ama sonra işte ben ayrıldıktan sonra yıllar yıllar sonra bir şekilde işte kader ya da yaşam böyle. Bir şeyi böyle tam dibine kadar göstermeden noktalatmıyor. Anlatabiliyor muyum? Bir açıklık hep var. Ve karşılaştık. İnanılmaz bir şeydi. Korkunç bir enerjiydi. Korkunç, ondan sonra böyle nasıl diyeyim. Yani tekrar sanki 16, 17, 18 yaşında gibisiniz. Böyle heyecanlısınız. Tabii teknoloji değişmiş, ondan sonra zaman değişmiş, fizik değişmiş, yaşam değişmiş, bir sürü şey değişmiş. Ama tabii bizde gidebilecek bir şey yoktu. Çünkü ya ben bekardım ama o evliydi. Ondan sonra çocukları vardı. Çıkıldı, görüşüldü, konuşuldu, edildi falandı. Tabii belli bir noktadan sonra, ondan sonra bitti.
Peki benim mesela dikkatimi çekiyor şu an, hani günümüzde evlilikler, boşanmalar çok ciddi anlamda arttı. Neredeyse evliliğini yürüten çok az insan var. Bu da insanları biraz aile kurmaktan ürkütüyor. Hayat şartları deseniz yine keza öyle. Biraz önce bahsettiğin gibi herkes evlenip tekrar ailesinin yanında yaşamak istiyor. Yine dikkatimi çekiyor da mutsuz evlilikten sonra hayata tekrar başlayan insanlar, az önce tabir ettiğimiz dul anne veya işte bekar anne modeli daha mutlu oluyor. Mesela sen de öylesin, Yurdanur ablayı da öyle görüyorum ben. Bunu neye bağlıyorsunuz? Yani evli insanlardan daha mutlu, daha enerjik, daha hayat dolu gözüküyorsunuz.
Ben şöyle söyleyeyim, yani hani bir laf vardır ya beynenler, evlilik insan haklarına aykırıdır diye. Harbiden öyle. Gerçekten öyle. Sevebilirsin. Sevmek başka bir şey. Ama bir insanla bir çatının içerisinde bütünleşmek, ayrı kültürlerden, ayrı aile yapılarından, ayrı genlerden bir insanla 24 saatinizi, 48 saatinizi, ki bunun yıllarınızı geçirmek çok kolay bir şey değil. Annelerimiz bunu yaptı, mutlulukla mı yaptılar? Değildi. Benim annem de mutlu değildi. Ama böyle bir şansları yoktu. Böyle bir evreleri yoktu. Biattı yani, evlilik biattı onlar için. Bizler bunun dışına çıktık. Şimdi dışarıda gerçekten güzel bir yaşam var. İnsanın tek başına kendini yönetmesi, kendi karar vermesi, kendinle mutlu olması bence çok daha büyük zenginlik ya.
Sanki bekar olunca daha böyle hobilerine, daha böyle hayata çok zaman ayırabiliyorsun.
Çok fazla bir şey mi? İyi bir şey. Ben spor yapıyorum. Ondan sonra birkaç arkadaşım var. Onlarla çıkıyorum. Hani öyle barlar, geceler, pavyonlar, diskolar. Böyle bir hayat yok. Böyle bir coşku
tabii
yok. Böyle bir akış da
öyle bir
yok. Ama biliyorsunuz ki yaşamınıza bir müdahale de yok. Çünkü biz Türkler galiba iki kişi evlenmiyoruz. İki kişi bir arada birbirini seviyor ama sonrası o 5 oluyor, 15 oluyor, 25 oluyor. Yani eşinizin halasından tutun, benim teyzemden tutun, bilmem neye kadar herkes bir arada bir şey oluşturuyoruz böyle. Nasıl bir yurttan sesler korosuysa, içindeki zurnası, peşrefi, bilmem nesi. Ya zor, zor. Şimdi şey de var, şimdiki gençliği soracak olursan, aileler evlatlarına çok düşkünler ve evlenirken babalar, anneler çocuklarına şöyle bir şey çok rahat söylüyorlar, duyuyorum. Bu ev sana her zaman açık. Bu ev sana her zaman açık. Tabii ki belli konumlarda açık olmalı ama her de olayda her küçük böyle şeyini, incir şeyini doldurmayacak şeyde de o kızın ya da o oğlanın o eve sığınması kadar da kötü ve çirkin bir şey olamaz. Evlilik de bir emek. Sonuna kadar gidilmeli diye düşünüyorum. Değil mi?
Aynen.
Yani eğer ki çocuğunuz varsa son direncinize kadar yaşama, ondan sonra o emeği katmalısınız. Gerçekten olmuyorsa, o zamanki ihtiyaç varsa anneler, babalar, ondan sonra birileri oraya destek olmalı. Ama öyle her zır dediğinde beni tatile götürmüyor diye anamın evine kalkıp bohçamı toplayıp gitmek ya da ne bileyim ben işte benim beğendiğim ayakkabıyı almadı, suratını astı, yok arkasını döndü gibi sebeplerle evlilik o değil. Orada zaten başka bir şey var yani.
Peki Yurdan abla, sen ne düşünüyorsun? Sen de aynı şeyi farkında mısın? Bekar anneler veya çocuğu olmayan bekarlar daha böyle mutlu. Evlilik, evli olan kadınların biraz daha böyle daha böyle suratı düşük, daha böyle dalgın, daha böyle hayatı koşturmalı, daha mecburi şeyler yaşadığını görüyorum ben.
Valla etrafımıza baktığımız zaman her iki konumda da, yani evli olanlarda da, bekar olanlarda da, mutlu olanlar ve mutlu olmayanlar, evlilerde de mutlu olup olmayanlar var. Benim de çevremde var. Ama ben burada şunu da söylemek istemiyorum. Yani evlilik çok kötüdür gibi bir düşüncem yok. Ama doğru insanla doğru paylaşımları yaptığınız zaman, mesela benim yaşadığım ikinci ilişkim aynen böyleydi. Benim çocuklarımı babaanneleri hala yaşıyor ve Ankara'da. Babaanneleri benim oğlumun torununun çocuğunu görmedi. Ama benim oğlumu büyüten
babaanne.
Hayır, o babaanne değil. Kaybettiğimiz insanın annesi büyüttü. Ve şu anda benim ailem, tabii ki kendi ailem var. Ama onlar benim gerçek ailem oldular. Yani burada bunu yakalamak kesinlikle önemli. Yani bu insanlığı halası da var. Gerçek babasının. Ama hiçbir ilişkileri yok. Ve defalarca babaanneye, hani siz gelmek istediğiniz zaman sadece bana haber verin, ben gerekli organizasyonu yaparım dememe rağmen sadece 5 senede bir kere arayıp işte özledim deyip ağlayıp veya telefonu kapatan, hayır bir şeye ihtiyaç yok. Yok öyle ama. Bir soru. Sadece ağlayıp ondan sonra telefonu kapatmak var. Ama bir de ötekinin ailesine baktığım zaman, yani arada
uçurum var yani.
Uçurum falan yok ya, yani Everest falan var yani. öyle bir şey var. Onu yaşadığım zaman da şunu söylüyorum. Yani evlenirken sadece veyahut da hayat... Benim şunu da araya bir şey sokmak istiyorum. Ben kendimi garip bir insan olarak düşünüyorum. Çünkü yaşadıklarım bazen bana da garip geliyor. Çok küçük yaşta, yani ortaokul yaşlarında diyeyim. Arkadaşım, sokak arkadaşım, mahalle arkadaşım olacak insanları ben tek tek incelerdim. Hepsinin evine giderdim. Evlerine bakardım, annelerine bakardım, babalarına bakardım. İncelerdim, kiminle arkadaş olabileceğimi seçebilirdim. Ben seçerdim, ben karar verirdim. Evleneceğim insanda da bunu yaptım. Önce ailesine gittim, evini gördüm, mutfağını gördüm, yemeklerini yedim. Evet, bizim ailemize uygun bir aileydi ve ben de evlenip onun evine gittim. Halbuki ayrı ev açılacaktı, bunu istedim. Ama sürecimiz kısaydı. Yani birbirimizi tanıma sürecimiz kısaydı. Eğer o sürecimiz uzun olsaydı ben o evliliği yapmazdım.
Peki Yurdanur abla, bundan sonra hiç yalnız kalmaktan korkuyor musun? Yani şu an yalnız mı yaşıyorsun bilmiyorum ama... eve girdiğinde hani hep derler ya, bir ses olsa falan diye, böyle bir durumu yaşıyor musun sen?
Şu anda yaşamıyorum. Kızımla beraber yaşıyorum ama ben aynı endişeyi kızım için.
Bekar mı kızım?
Kendi kızım, yani kendim için değil kızım için düşünüyorum. Fakat o da beni bırakıp gitmiyor. Evet, o da 2 senelik bir evlilik yaptı. Sonunda da ayrılıp yanıma geldi. O bana çok bağımlı. Asıl beni korkutan o. Ben hayır, yalnız kalmaktan korkmuyorum. Şu anda 68 yaşındayım zaten. Yaşamaktan korkmuyorum. Ölmekten hiç korkmuyorum. Kendime çok iyi bakıyorum. Bu ölmekten korktuğum anlamında değil. Sağlıklı olmak, çocuklarımla yaşadığım ve sevdiklerimle yaşadığım her günü doya doya ve sonuna kadar yaşamak istediğimden. Ama yalnız kalmaktan hayır korkmuyorum. Mutluyum, huzurluyum. Hala kafamda sevdiğim bir erkek var. Onun ailesi var. Kendi ailem var. Evlatlarım var. Torunum var. Kızım var. Ve spor salonundan bir sürü arkadaşlarım ve dostlarım var. Hiçbir zaman yalnız değilim. Öyle de bir korkum yok.
Ne mutlu Yurdanur abla. Yani şimdi sen konuşurken içimden geçirdim. Acaba 68 yaşında ben de böyle biri olabilecek miyim?
İnşallah.
Yani ben 32 yaşındayım. Aynı pilates dersinden çıkıp bu yayını yapıyoruz seninle. Ne mutlu. 10 yaşında bir torunum var. Sayısız kahramanlıklara imza atmışsın. Onları dinledik. Ne mutlu. Lale abla, senin peki böyle bir çekincen var mı?
Yok, benim oğlum var. Vardır arkadaşlarıma söylediğim. Bir ben var, benden içeri. Siz deyin 50, ben deyim 150. İnsan aslında çok zengin bir kaynak ya.
Sen bir de çok hareketli bir insansın. Evet, herkesle evet. Yapamazsın.
Evet, galiba takıntılarım da var. Obsesif. Demin söylediğiniz noktada herhalde o aynı şey bende de var. Mesela bir otobüse binerim. Otobüste şöyle birini keserim. Yani o bir farklı bir şey yapmıştır. Bir bakışıdır ya bir şapkasıdır ya bir şeydir.
Zihnin hiç durmuyor o zaman
Zihnin
senin.
Zihnin durmuyor. Onun üzerinde şey yaparım. Onun davranışlarını şey yaparım. Ne üstüne vazife dersen bilmiyorum. Ama insanlarla olan şeyi, belki o algıyı, yani tarifini tam psikolojik olarak da bilemeyeceğim ama insanlarla iç içeyim ve sonra belli bir süre sonra onunla göz temasına girerim ve birden böyle bir ilişki başlar. Bir gülüşme başlar, bir sıcaklık başlar. Ve öyle de gider. Böyle bir yapım var galiba. Ha, der misiniz ki evet dışarıda çok sosyalim, çok şeyim. Ama ben mesela şeyi sevmem, işte öyle kapı kapı gideyim, arkadaşlarımı gezeyim, günler yapayım, bilmem neler yapayım. Dostlarımla böyle kısa, ondan sonra instantaneler, böyle ufaktan, ondan sonra aleminit, ondan sonra sohbetler, bir çay, bir kahve. Bunlar beni doyuruyor. Yeterli geliyor. Gerisinde kendimle yaptığımda, bu çağda insanlar aslında kendilerine bir sürü şey bulabiliyorlar. Kitaplar var, teknoloji var, bilgisayar var.
Geziler çok popüler.
Geziler derken?
Yani bu turistik, yurt içi, yurt dışı.
Evet, bu sene mesela bir tura katıldım. Çok güzeldi. Tek başıma katıldım. Herkes üstelik şeydi. Herkes arkadaşıyla, eşiyle, karısıyla, kocasıyla, annesiyle, birileriyle gelmişti. Ve ben o turda tek kadındım, tek başınaydım. Bu tekliğim ne kadar sürdü? Arabalı vapura gidene kadar sürdü.
Ondan sonra da grup oldu. Ben de tek başıma seyahat etmeyi çok severim. Tek başıma yaşamayı çok severim ama çok gerçekten de çevrem var. Onlarla da vakit geçirmeyi severim ama şunu sevmem. Yani işte hani kadın gün mesela biz toplantılar yaparız ama 40-50 kişilik toplantılar yaparız. Ankara'da yaparız, İstanbul'da yaparız.
Okulların yaptığı mezuniyet?
Okulların da var. Çalıştığım büyük şirketin eleman, yani arkadaşlarımızla. Hala ben 74 yılında girmiştim o şirkete. Hala o tarihten beri arkadaşlarımız var. Kimi partiler yaparız Ankara'da, kimiz İstanbul'da yaparız. O tip aktivite. Ama ben hayatımı tek başına dolu dolu yaşayan bir insanım. Hiç, mesela ben yarın sıkılabilirim ve bir ada vapuruna gidip bütün günümü adada geçirebilirim.
Tek başına.
Tek başıma. Aynen. Mısır çarşısına gidebilirim. Sultanahmet'e giderim.
Kesin inanırım yani. Öyle bir ikinizde de o enerji var.
O enerji var. Ben biraz önce sorduğun soruya bir şeyle cevap vermek istiyorum. Lale psikolojik olarak bunun adı nedir bilemedim dedi. Ben bunu kendimde şöyle açıklıyorum. Bu kadar enerjik, bu kadar olumlu görüşe sahip olmamın sebebi ben kendimi eğittim. Ve bir gün sabah kalktım, dedim ki ben bu ikinci hayatımıza başlayacağım insanın ölümünden 10 sene sonra kendimde fark ettiğim bir olay. Çünkü o 10 seneyi nasıl geçirdim hiç hatırlamıyorum. Sabah kalktım ve ben bu hayatı kendimde kabul ettim dedim. Ve şükrettim.
Ne mutlu. Bir şarkı arası verelim. Daha sonra kaldığımız yerden devam edelim.
Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You are the grace that placed yourselves where lives were torn apart. You called out to our country and you whispered to those in pain. Now you belong to heaven and the stars spell out your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. Loveliness we've lost, those empty days without your smile. This torch we'll always carry for our nation's golden child. Even though we try, the truth brings us to tears. All our words cannot express the joy you've brought us through the years. And it seems to me you've lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. Your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. Where lives were torn apart. Goodbye, this road from a country lost without your soul. Who missed the wings of your compassion more than you will ever know. And it seems to me you've lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will.
Peki programımızın ufak ufak sonuna geliyoruz. Toparlayalım istiyorum da bizi dinleyenler arasında mutlaka mutsuz giden evliliği olan kadınlar ya da erkekler vardır. Onlara bir şey söylemek ister misiniz? Veya boşanma aşamasına gelip de farkında olmayan çok fazla kadınlar vardır. Nasıl cesaret etsinler? Nasıl bir hamle yapsınlar?
Şimdi sessiz kaldım. Çünkü o süreç bazen o kadar uzun sürebiliyor ki, bazısında 6 ay olabiliyor, bazısında 6 sene olabiliyor. İnsanın kendi farkındalığını, kendi yaşaması ve sosyal güvencesi ki ben de demin onu söyledim. Galiba biz güvenlikle ilgili bir sendromumuz da var. Teminat benim için önemlidir. Mesela ne bileyim, her adımımı biraz düşünerek atarım. Harcamalarımı varken de yokken de ona göre yaşarım. Hemen yaşantımı değiştirebilirim. Gelen akışa göre.
Kadınlar sanki biraz daha cesaretli.
Cesaretliyiz, dışa dönük cesaretliyiz. Ama tek değiliz hiçbir zaman. İşte eğer ki çocuğunuz varsa düşüneceğiniz illaki bir şeyler var. Şimdiki zaman biraz daha şey ya, yani yardım alınabilecek, destek alabilecek bir sürü kurumlar var. Bunun hukuki tarafında da var, ondan sonra psikolojik tarafında da var, hastanelerde destek alınabilecek, değil mi? Tabii. Yararlanabilecek bir sürü şey var. Herkesin hikayesi farklı. Nereden çıkacağını sonuçta insan kendisi karar vermesi gerekiyor. Yani herkesteki durum, duygu durum farklı. Kimininki sosyal anlamda sıkıntılı, kimininki ekonomik anlamda sıkıntılı, kimininkinde şiddet var ki en korkuncu o. Evet. Yani yaşadıklarımın içerisinde evet zor bir insandı ama şiddet görmedim. Görseydim de ne olurdu? Yani onu yaşarken pat diye çıkamıyorsunuz işin içerisinde. O kadar kolay değil, değil mi Yurdan Hanım? Mutsuzluğunuzun evet. Farkındasınız. Birlikteliğinizin size acı verdiğini biliyorsunuz. Ondan sonra yarınlarınızı görmek... Çok kolay şey değil ya karar vermek.
Peki aklıma geldi. Şöyle bir şey yaşadınız mı? Çocuk yani boşanmış ailelerde işte gezerken, tozarken bakıyorsunuz bir çocuğun yanında hep anne baba var. Sizin yanınızda sadece çocuklar var. Böyle bir şey dikkatinizi çekti mi? Sizin döneminizde.
Şöyle bir şeydi ki ben demişim ya, yani gözyaşı dolur ya. Carrefour'a giderim. Hep şey bakarım böyle. Biz hiçbir gün bir lahmacun bile yiyemedik üçümüz bir araya gelip. Ve ben hep o dikkatimi çeker böyle ailelerin bir araya gelip. Yemek hani yemesi. Bu parayla ilgili değil. Sıkıntılı günlerde hani gidelim. O başka bir şeydir ya. Bir sofraya oturup bir yemeği paylaşmak. Dışarıda
sizde
bir mutluluk.
Sizde ciddi anlamda bir huzur eksikliği varmış o zaman.
Huzur eksikliği vardı ve birliktelik eksikliği vardı. Ondan sonra ben çocuğum adına belki ona üzülürüm. Kendi adıma da ona üzülürüm. Yani dışarıda oturup, anlatabiliyor muyum? Çocuğunuz, siz ve eşiniz böyle keyifle bir sandviç olabilir. Bir lahmacun olur, bir ayran olur, bir bardak çay olur. Biz bunu hiç yaşayamadık, yapamadık. Hep benim de gözüm ona takılırdı. Yani mutlaka oğlumun da şey olacak. Ama yapacak bir şey
yok.
Yani hani bunlara takılıp kalırsanız hayatı zindan edersiniz, yaşadıklarınızı edersiniz, evladınızı edersiniz. Geriye sarıp repete mi derler ona? Sardıkça siz mutsuz olursunuz ve sizin karşınızdakiler sizden daha şiddetli mutsuz olur. Ve o zaman çarpışmalar başlar. Yani ben hiç geriye dönüp oğluma ne yaşadığı, ondan sonra işte nasıl diyeyim? Ve babasını kötüledim. Arada şaka yolu takılırım. Ondan sonra ama böyle hani o şeyler vardır ya anneler baba.
Babana çekmişsin zaten.
Hayatımızı evretti de beni gebertti de. Ondan sonra saçımı süpürge ettim falan. Hiçbir laflar olmadı. Hiçbir zaman ağzımı almadım. Kendime de almadım. Ya sırf çocuğum için değil. Kendime de almadım. Oldu, yaşandı, bitti. Olmalı mıydı, olmamalı mıydı? Belki de beni büyüttü. Belki de ben adam iyi olsaydı, eve para getirseydi hiçbir zaman sosyal ve çalışan bir hayatım olmayacaktı. Bir sürü şeyi öğrenemeyecektim. Belki de beni destekledi bu hayatı, hazırladı.
Yurda Nur abla, senin var mı söylemek istediğin?
Şu anda böyle güçlük yaşayan insanlar için bir tek şunu söyleyebilirim. Ben kendi kızıma da, kendi çocuğuma da aynı şeyleri söylüyorum. Sadece kendinize dönün. Kendinize bakın. Ben ayrılmaya karar verdiğim zaman öyle dedim. Ben iyiysem, ben mutluysam, ben huzurluysam, benim etrafımdaki bütün insanlar huzurlu olur. Çünkü evimdeki mutsuzluk beni de mutsuz ediyordu. Benim evimde ki yaşadığım şeylerde, streslerde maalesef çok olumsuzluklar vardı. Yani alkolik bir durumumuz vardı ve onun getirdiği maalesef.
Üstelik çok saygın bir mesleği varmış.
Evet, çok saygın bir mesleği vardı. Bütün meslektaşları da aynı şeyi biliyorlar zaten. Allah rahmet eylesin, İsmail Cem çok uğraşmıştır onunla, Sayın Bakanımız. Çok değerli bir insan. Hep kendim, çünkü benim mutsuzluğum, benim huzursuzluğum çocuklarımı da mutsuz ediyordu. Yani ayrılmaya karar verişimin asıl ana sebepleri asıl bunlar.
Yani o zaman...
Çünkü ben mutsuzum, evde mutsuz bir ortam var. Çocuklar bunu görüyor. Mesela saat 3'te kapı çalınıyor. Ben kapıyı açıyorum. Boylu boyunca kapının önünde yatan koskoca bir erkek var. Yani onu odaya taşımam gerekiyor. Çocuklar o gürültüye uyanıyor. Kaç kere kızımla beraber onu içeri almaya çalıştık. Şimdi bunları gördükçe bu güzel bir ortam değil. Çocukların yaşaması gereken ortam o ortam değil. Ve onun için dedim ki Yurdanur, sen mutlu olacaksın, sen huzurlu olacaksın, sen sağlıklı olacaksın. Bunlar olursan çocukların böyle olur. Lütfen siz kendiniz mutlu olun, sağlıklı olun. Kendinizi, sizi güven sağlayacak kişi benim. Bana güven sağlayan bir tek kişi var. O da benim.
Halbuki kadınlar arasında hep şöyle bir şey vardır. Hani çocuğum için katlandım diye.
Hayır.
Öyle bir şey yok.
Hayır.
Sığınma.
Katiyen sadece kendiniz için yapacaksınız her şeyi. Siz zaten kendiniz için yaptığınız zaman o işten faydalanacak olan kişi çocuğunuz. Başka kimse değil ki. Ve aileniz. Ailem bana bakıyor. Ben çok mutluyum. Oo, herkes zıp zıp zıp zıp oynuyor. Ben mutsuzsam herkes ay bir şey mi oldu? Bir mutsuzluğu mu var? İşte ayağım mı ağrıyor? Bakın deneyin bunu. Yani aynı şey evli insanlar için de diyorum. Karşınızda kocanızı yemeyin. Gidin aynaya bakın. Kendinize güvenin. Sağlıklı olun, huzurlu olun. Size dırdır yapan kocanız da size bakıp değiştiğinizi anlayacak.
Evet.
Benim söylemek istediğim bu. Herkes kendine dönsün ve kendisini tanımaya çalışsın. Evet, kendisini kabul etsin.
Çaresizsiniz. Ondan sonra... Yani çaresizseniz çaresizsiniz aslında. Herkesin içerisinde büyük bir potansiyel var. Yaşam varlık sebebimiz bu diye düşünüyorum ben. Hani biraz da spiritüel olarak ondan sonra o enerjiyi şey yaparsanız herkesin içinde bu güç var. Sığınmaklardan kurtulmak lazım. Onun üzerine gitmek lazım. Hayatla savaşmak, hayat direnmek aslında ya. Her şey de öyle.
Güzel söyledin.
Evet, bunu başarırsa zaten... Ayrılmak mı istiyor, eşiyle beraber mi yaşamak istiyor? Onun kararını ancak güçlü olursa verebilir.
Peki, teşekkür ederim katıldığınız için.
Biz teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Dediğim gibi herkesin alanı farklı, herkesin mutluluğu, mutsuzluğu, yaşam biçimi hepsi birbirinden çok farklı. Hepinizin duyuları farklı, algılayışları farklı. Kendini tanımlamaya çalışsın, içindeki gücü fark etsin, dirensin. Direnin kadınlar. Arada, ya şuna da söyleyeyim ya, bu da çok kadıncı oluyor. Bazen çok mağdur erkekler de var. Onlara da selam yolluyorum buradan. Hep kadınlar mağdur değil. Bazen kadın arkadaşlarım var benim, kocalarına, eşlerine. Çok üzülüyorum çok. Elimden gelse onları da kurtaracağım bu hayattan. Abi nasıl ezici kuvvet o kadınlar, nasıl varlıklar onlar, düşünemiyorum ya. Zavallım erkekler çalışıyorlar, bütün paraları getiriyorlar, didişiyorlar yaşamla, getiriyorlar. Hala kadını mutlu edemiyorlar. Sürpriz tatiller ayarlıyorlar. Hala
öyle erkekler nerede ya, bir dakika.
Var ya, var, benim arkadaşlarım var, çok zorlar. Onları kurtaracağım bir gün.
Peki tekrar öyle. Teşekkür
ben
ederim.
Teşekkür ediyorum.
Bir Şahane Züğürtler programının daha sonuna geldik. Bir sonraki hafta başka bir konuyla ve konukla görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.